Ayrım 36, sayfa 362. Ve nihayet bu konuda tarihe geçmiş en seçkin hikmetler arasında diye sözünü sürdürdü babam. Buna değdi. Hepsini taçlandıran biri vardır. O da Romalı Pretor Cornelius Gallus'un durumudur. Plinius doğal tarihte 7.59 asker ve ünlü aşk şiirleri yazarı Gaius Cornelius Gallus'un yaklaşık İsa'dan önce 69-26. Eminim sevgili kardeşim okumuşsunuzdur. Korkarım hayır dedi amcam. Ölürken dedi babam Cornelius Gallus. Ken öldüğünü yazar. Karısıyla yaparken idiyse de dedi Toby amcam. Bunda bir sakınca yok. O kadarını bilemem diye yanıtladı babam. 5. bölüm. Toby amcam karısı sözcüğünü telaffuz ettiği sırada annem çalışma odasına giden karanlık koridorda dikkatle ilerlemekteydi. Tiz, içe işleyen bir sedaydı duyduğu. Doğrusu kapıyı aralık bırakmış olan Obediah'ın da katkısı vardı bütün bunlarda. Ve annem söz edilenin kendisi olduğunu sandı. O yüzden de parmağının ucunu dudağına götürüp soluğunu tutarak ve başını da hafifçe eğdikten sonra ''Yok, kapıya doğru değil, öteki tarafa yani kulağını kapıdaki çatlağa daha yakalaştıracak biçimde var gücüyle dinlemeye koyuldu. Dinleyen köle. Diz çökmüş bir erkek figürünün resmedildiği klasik dönem heykeli şimdilerde Laritona ya da Vetter olarak bilinir. Floransa'da Plazzo'da Degli Uffizi'nin tribütasında bulunduğundan 18. yüzyıl turistlerince iyi bilinen bir heykeldi. Ve arkasında sessizlikler tanrıçası. Taşı oyulmuş bir madalyon için daha hoş bir görüntü oluşturamazdı. Benim niyetim annemi bu pozisyonda böylece 5 dakika bekletmek. Çünkü bu arada mutfakta olup bitmekte olanları tıpkı Rapin'in, Paul Rapin 1661-1725 History d'Angleterre adlı yapıtının son bölümünde uzun uzadıya İngiliz kilisesinin durumunu anlatır. Kilisede yaptığı gibi anlatmak istiyorum. 6. bölüm. Ailemiz bir anlamda basit bir mekanizma olarak telakki edilebilirse de, zira birkaç tekerlekten ibaretti, gene de bu tekerleklerin pek çok sayıda yay tarafından harekete geçirildiğini ve çeşitli garip ilke ve sayıklar yüzünden birbirlerini etkilediklerini, dolayısıyla da basit bir mekanizma olmakla birlikte çok daha gelişmiş bir mekanizmanın tüm saygınlığına ve avantajlarına sahip olduğunu, zaman zaman içinde ancak bir Hollanda ipek tezgahında görülebilecek denli karmaşık hareketlerin cereyan ettiğini belirtmek gerekir. Bunlardan biri, diğerlerine göre çok özel olmasa da, salonda sürdürülmekte olan her türlü önerme, ispatlama, tartışma, çatışma, söyleşmenin genellikle mutfakta da tam aynı sırada sürdürülüyor olmasıydı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de ne zaman salona beklenmedik bir haber ya da mektup ulaştırılırsa ya da uşak dışarı çıkana dek sürdürülmekte olan konuşmaya ara verilse ya da annemin ya da babamın alnında endişe kırışıklıkları gözlense ya da kısacası ne zaman ortalıkta duyulmaya ya da bilinmeye değer bir şeylerin döndüğü sezilse, kapıyı tamamen kapamamak yani azıcık aralık bırakmak şimdi olduğu gibi, bunun içinde bozuk bir menteşeyi bahane etmek, belki de menteşenin bir türlü onarılmamasının bir nedeni de buydu, bir kural haline getirilmişti. Bu gibi durumlarda Dardanel, Çanakkale Boğazı, kadar olmasa da yeterli bir aralık bırakmak ve esintinin de yardımıyla olup bitenin dışarı sızmasını sağlamak tıpkı şimdi annemin yararlanmakta olduğu gibi ve babamı kendi evini yönetmek külfetinden kurtarmak pek zor olmamaktaydı. İşte Obediah da ağabeyimin ölümünü bildiren mektubu masanın üzerine bırakır bırakmaz aynen bunu yapmıştı. Ve babam şaşkınlığından kurtulup söylevine başlayana kadar Trim konuyla ilgili hissiyatını belirtmek üzere çoktan ayağa kalkmıştı. Eyüp'ün Soy kütüğünün tümüne vakıf meraklı bir doğa gözlemcisi, her ne kadar meraklı gözlemcilerimizin çoğu beş para etmese de, onbaşı Trim'le babam gibi gerek tabiatları, gerekse eğitimleri, bu denli birbirine aykırı iki hatibin aynı cenaze üzerine söylevlerini dinlemek için bildiklerinin yarısından seve seve vazgeçerdi. Babam çok okumuş bir adamdı. Belleği de mükemmeldi. Kato'yu, Seneca'yı, Epiktetus'u avcunun içi gibi bilirdi. Onbaşının ise hatırlayacağı pek bir şey yoktu. Zira ne askerdeki yoklama defterinden başka bir şey okumuştu, ne de avcunun içi gibi bildiği önemli bir yazardan söz edebilirdi. Biri bir çağdan ötekine, bir mecazdan bir istiyareye sıçramakta, yol boyunca da hayal gücü onu nereye sürüklerse, bütün zeki ve bilgili kişilerin yaptığı gibi eğlenceli, hoş imgeler yaratmakta, görüntüler resmetmekteydi. Öteki ne ince espriler yapıyor, ne bir karşı sav öne sürüyor, ne bir noktaya dikkati çekiyor, ne de sözü alıp ters yüz ediveriyordu. İmgeleri bir yana, görüntüleri öbür yana bırakmış, kendini doğanın akıntısına teslim etmiş, dümdüz ilerlemekteydi. Yüreklere sesleniyordu. Ah Trim, ne de iyi bir vakanüvis olurdu senden. Olurdu ya, vakanüvisin pantolonu birazcık daha kaliteli olsaydı. Ey eleştirmenler, sizin yüreğinizi yumuşatacak hiçbir şey yok mudur bu dünyada? 7. Bölüm. Genç efendim Londra'daki ölmüş, dedi Obadiah. Obadiah'ın bu haykırış üzerine Susanna'nın aklına annemin topu topu iki kez yuğulup yıkanmış yeşil saten geceliği geldi derhal. Log sözcüklerin yetersizliği üzerine bir bölüm yazsa yeridir. O halde, dedi Susanna, yaz tutmaya başlamalıyız. Bir kez daha dikkatinizi çekerim, yaz sözcüğü. Susanna'nın kullandığı biçimiyle işlevini yerine getirememekteydi. Çünkü ne gri ne de siyah fikrini çağrıştırmaktaydı. Her şey yeşildi. Yeşil saten gecelik hala gözünün önünde sallanıp durmaktaydı. Ah zavallı hanımım, bu haber onu kahredecek, diye haykırdı Susanna. Ardından annemin tüm elbiseleri sökün etti. Muhteşem bir gösteri. Kırmızı şam dokuması, turuncu, taba, beyaz, sarı ipeklileri, kahverengi taftası, sonra balenli şapkaları, sabahlıkları, iç eteklikleri. Tek bir çaput kalmadı, gözden geçirilmedik. Hayır, bir daha asla toparlanamayacak, dedi Susanna. Şişman, aptalca bir bulaşıkçımız vardı. Sanırım babam onu saflığından ötürü yanımızda tutuyordu. Sonbahar boyunca damla hastalığından yakınıp durmuştu. Öldü, dedi Obadiah. Gerçekten ölmüş. Ben de ölmedim mi, dedi saf bulaşıkçı. Duydun mu kötü haberi Trim, diye haykırdı Susanna gözyaşlarını silerek. Trim mutfaktan içeri girdiğinde. Bobby, efendim ölmüş ve gömülmüş. Cenaze Susanna için bir değişiklik anlamına gelmekteydi. Yas tutmalıyız hep birlikte, dedi Susanna. Umarım gerekmez, dedi Trim. Ne demek gerekmez, diye haykırdı iştenlikle Susanna. Yaz sözcüğünün Susanna'nın aklına getirdikleri, Trim'in aklına getirdikleri besbelli aynı şeyler değildi. Umarım, dedi Trim açıklamaya çalışarak, umarım haber doğru değildir. Mektupta yazılanları kulaklarımla duydum, diye yanıtladı Obadiah. Bu acıyı yüreğimizden söküp atmak için öküz çayırını temizlemekte zorlandığımız kadar zorlanacağız. Ah, ölmüş, dedi Susanna. Benim yaşadığım ne kadar kesinse, dedi bulaşıkçı, onun öldüğü de o kadar kesin. Onun matemini yüreğimin ve ruhumun derinliklerinde tutuyorum, dedi Trim, derin derin iç çekerek. Zavallıcık, zavallı çocuk, zavallı beyefendi. Son Pentakos yortusunda hayattaydı, dedi arabacı. Ah Pentakos, diye haykırdı Trim, sağ kolunu ileri uzatıp hemen vaazı okurkenki duruşuna geçerek. Pentakos nedir ki? Jonathan, arabacının adı Jonathan'dı, ya da büyük perhiz arifesi, ya da herhangi bir gün ya da günler bu acıyla kıyaslandığında. Şimdi burada değil miyiz, diye sözünü sürdürdü onbaşı, sağlık ve istikrar fikrini temsilen bastonunu döşemeye dimdik saplayarak ve bir varız şapkasını yere çalarak bir yokuz. Birdenbire artık yokuz. Olağanüstü etkileyiciydi. Susanna yeniden gözyaşı sellerinde boğuldu. Biz bir hayvan sürüsü ya da taş parçası değiliz, Jonathan. Obedia ve bulaşıkçı eriyip gittiler. Kucağında bir balık tavasını ovmakta olan şişman salak bulaşıkçı fena halde heyecanlanmıştı. Mutfağın tümü onbaşının çevresine üşüştü. Artık açıkça görmekteyim ki kilisede ve devlette meşruiyetimizin korunması ve belki de dünyanın tümünün korunması, aslında her ikisi de aynı kapıya çıkar ya, mülkiyetin ve iktidarın dağıtımına ve dengesine, onbaşının bu belagat yeteneğinin iyice anlaşılmasına dayanmaktadır. Dikkat ediniz, saygıdeğer efendilerim. 10 sayfalık bir okuma onları yapıtın dilediğiniz yerine götürecek ve orada da dilediğinizce uyuklamalarını sağlayacaktır. Biz bir hayvan sürüsü ya da taş parçası değiliz demiştim. Pekala. Ama şunu da eklemem gerekirdi. Melek de değiliz. Keşke olsak. Ama insanlara birer beden giydirilmiştir ve bizleri hayal güçlerimiz yönetir. Ne şenlikli bir şölen. Bu ikisi ve 7 duyumuz, özellikle de bazıları, arasına öyle bir sıkışıp kalmışız ki ben doğrusu kendi adıma bazılarını itiraf etmekten hicap duyuyorum. Neyse, şimdilik duyular arasında ancak gözlerin, sizin sakallılarınız, saygıdeğer kişiler ya da filozoflar, aynı zamanda keçiler. Her ne kadar savunsalar da ben şahsen dokunma duyusunu reddediyorum. Ruhla en kısa yoldan ilişkiye geçebileceğini söylemekle yetinelim. Gözler daha zarif bir okşama sağlar ve düş gücümüz üzerinde sözler kadar kolay ifadelendirilemeyen bir şeyler bırakır ya da bazen var olanı da yok ederler. Biraz uzaklaştım konudan, zararı yok, sağlığa iyi gelir. Şimdi bunu zihnimizde Trim'in şapkasının ölümlülüğüne geri taşıyalım. Bir varız, bir yokuz değil mi? Bu cümlede özel bir şey söylenmemekteydi. Hepimiz için aşikar, her gün duyduğumuz hakikatlerden biri tekrarlanmaktaydı ve eğer Trim şapkasına değil de kafasına güvenseydi bunu söylerken hiçbir sonuç elde edemezdi. Bir varız diye sözünü sürdürdü onbaşı, bir yokuz, şapkasını yere çalarak ve son sözünü söylemeden önce bir süre durarak. Yokuz, birdenbire. Şapka adeta orta yerine koskoca bir kil topağı yerleştirilmişçesine küt diye yere düşmüştü. Ölümlülük duygusunu bundan iyi dile getirebilecek, çünkü ölümlülüğün habercisiydi, bir şey olamazdı. Ve onbaşının eli de sanki şapkanın altında yok olmuş, ölüp gitmişti. Onbaşının gözü şapkaya, ölü bir bedene bakar gibi dikilip kalmıştı ki, Suzan'a yeniden gözyaşı sellerinde boğuldu. Şimdi 10.000 ve 10.000 kere 10.000, çünkü madde ve hareket sonsuzdurlar, farklı yolu vardır bir şapkayı yere çalmanın ve hiçbir etki sağlayamamanın. Eğer fırlatsaydı, bıraksaydı, koyverseydi, atsaydı, elinden kaydırıverseydi, şu veya bu ya da en uygun yönde ya da bir kaz gibi, bir köpek yavrusu gibi, bir eşek gibi düşürüverseydi şapkasını ya da bunu yaparken ve hatta bunu yaptıktan sonra aptal aptal ya da safiyane ya da budalaca bakıverseydi sağına soluna, hiçbir işe yaramayacaktı yaptıkları. Yürekleri asla coşturamayacaktı. Ey bu yüce dünyayı ve onun sorunlarını belagat makineleriyle yürüten, onu kızıştıran, soğutan, eriten, yoğuran ve sonra yeniden kendi amacı doğrultusunda biçimlendiren. Ey tutkuları bu kocaman yel değirmeninde döndürüp ufalayan ve bunu yaptıktan sonra da o tutkuların sahiplerini dilediğince güden. Onları güden ve güderken neden olmasın, kendisi de pazar yerine bir sopa ve kırmızı bir paçavra eşliğinde güdülen hindiler misali düşünen. Ey siz, istirham ediyorum, Trim'in şapkası konusunda da düşünün biraz. 8. Bölüm. Durun hele, Trim'in çektiği nutku anlatmaya bir süre ara vereceğim, çünkü okurla aramda halletmem gereken küçük bir hesap var. 2 dakikadan fazla sürmez. Kendimi yazmakla yükümlü saydığım kitaplar arasında bütün borçlarımı zamanı geldikçe ödeyeceğim. Dünyaya ödeme sözü verdiğim 2 önemli konuda borcum var. Oda hizmetçileri ve ilikler üzerine bir bölüm. Yapıtımın önceki bölümünde bu borcumu bu yıl içinde ödeyeceğime söz ve karar verdiğimi belirtmiştim. Ancak siz bazı saygıdeğer efendilerim bu iki konunun, özellikle de birbirleriyle bu denli yakından ilintili bu iki konunun dünyanın ahlakını bozabileceğini bana hatırlattınız. Bu nedenle de oda hizmetçileri ve ilikler üzerine bir bölüm yazmaktan affımı rica edeceğim. Ve son bölümün de bu doğrultuda yazılmış olarak kabulünü, lütfen yani saygıdeğer efendilerim, bu bölümde oda hizmetçileri yeşil entariler ve eskimiş şapkalardan, yeşil entariler cinsel oynaşmayı ima eder. Bir kadınla çimenlerde yuvarlanmak anlamında kullanıla gelmiştir. Eskimiş şapka ile kadın cinsel organına gönderme yapılmaktadır. Şapka çok sık ellendiğinden eskimiştir. Başka bir şeyle ilgili değil. Trim kendisininkini yerden aldı, başına geçirdi ve ölüm üzerine sürdürmekte olduğu söylevi aşağıda naklonulacak üslup ve biçimde sürdürdü.